ayrım 16.
Balzac 1799 doğumlu, Lord Byron 1788'li. Örneğin 1800'lerin başında, işte bu noktada rastlaşmış olabilirler. O gözle şöyle bir bakıyorum her iki sokağa da. Otelin ismi hoşumuza gittiği için bize sunulan bir sürü otel arasında bunu seçmiş bulunuyoruz. Hemen bir araştırmaya koyuluyoruz. Yoksa Balzac bu otelde mi kalmış bir dönem, Yahya Kemal'in Park Oteli ev edinişi gibi? Hayır, bu sokakta mı oturmuş? Yoo, ne otelin ne sokağın Balzac'la ilgisi yok. Şanzelize'ye çıkan bir sokağın içindeyiz. Kocaman pencerelerinde kırmızı beyaz çizgili tenteleri olan eski ama çok şirin bir otel. Odalar yüksek tavanlı, kadife perdeli. Alkol orucu şarapla bozuldu. Paris'teyiz lan doktor, su içecek değiliz ya. Zaten su arasan da bulunmaz. En yakını soda, o da çamaşır yıkamada kullanılabilir. Haziran'ın ilk günleri karı koca Paris'e attık kendimizi yoğun bir tiyatro mevsiminin ardından. Oyunlar, filmler görülecek, kimi dostlar ziyaret edilecek, kimi kitaplar alınacak. Paris havası solunacak. Çıkıyoruz Şanzelize'ye. Kimsenin bizi tanımamasının verdiği rahatlıkla özgürce el ele yürüyoruz geniş kaldırımlarda. Karşıdan gelen eli çok naylon torbalı bir kalabalık bizi görerek gülümsüyor, daha da yanaşınca çığlıklar atıyorlar. ''Aa, Derya Baykal'la Ferhan Şensoy!'' Yoğun alışveriş yapmış Türk grubu ile selamlaşarak devam ediyoruz yolumuza. Bir yerde yemek yenilecek. Bistro Romen'in kaldırımdaki masalarından birine çöküyoruz. Kalabalık itiş kakış, herkes birbirinin üstünde oturuyor. Ne yiyeceğimize tam karar verebilmiş değiliz, listeyi incelemekteyiz. Listenin en altında Carpaccio Avolonte yazıyor. Yani ne kadar yiyebilirsen yiyorsun ondan, fiyat değişmiyor. ''Nedir bu Carpaccio?'' diyor Derya. ''Benim bildiğim 15. yüzyıl sonlarında Venedikli bir ressam var, Vittore Carpazza Carpaccio. O zamanların en baba ressamı, Bellini'nin öğrencisi. Daha çok dinsel hikayeler anlatan dev tablolar yapmış. Babasından ayrılan Azize Orsola, İsa ve İşkence Aletleri, Aziz Stefanus'un Kudüs'teki kehaneti gibi yapıtları var.'' Sanat tarihi açısından değil, Tuğrul Şavkay açısından soruyorum. Türkiye'ye telefon açıp Tuğrul'a sorabiliriz ya da daha kolayı söyleyelim bir tane, yerken tanışmış da oluruz. Ondan ve şarap söylüyoruz. İçinde tarihçesi yazılı kayık tabakta çok ince kesilmiş et dilimleri olarak geliyor Sayın Carpaccio. Et o kadar ince kesilmiş ki altında kalmış yazıyı netlikle okuyabiliyorsunuz. Yedikçe de daha net olarak çıkıyor ortaya hikaye. Meğer benim bildiğim Venedikli ressamdan alıyor ismini kayık tabakta sunulan Sayın Carpaccio. O zamanlar Venedik'te Nanni Mocenico isimli bir kontes varmış. Boğazına düşkün olmalı ki bir gün doktoru ona daha önce yediklerini yeterli bularak kimi gıdaları yasaklarken pişmiş eti yasaklamayı da ihmal etmemiş. Kontes bu işe çok bozulmuş. Ve fakat aşçı başı çiğ dana etini incecik, neredeyse saydam dilimler halinde kesip bir kayık tabağa dizmiş, üstüne zeytinyağı gezdirmiş, kimi otlar serpmiş ve kontese sunmuş. Bu tabak karşısında çok keyiflenen et özlemli kontes, zamanın ünlü ressamının bir tablosu kadar güzel bulduğu bu tabağı görünce sanki bir carpaccio tümcesini ifraz edince bu yemeğin adı da öyle kalmış. Beğeniyoruz Sayın Carpaccio'yu, şarapla da iyi gidiyor. Bitirdikçe söylüyoruz. Yiyebildiğimiz kadar değil mi garson hanım? Yesek yesek ne kadar yiyebiliriz diye düşünen garson kadın getirmekten beziyor, ben yemekten bezmiyorum. Şarap bitiyor. Acaba şarap da içebildiğimiz kadar yöntemi mi? Hayır diyor garson kadın. Akşam Şayo Tiyatrosu'nda Roland Topor'un sahneye koyduğu Alfred Jarry'nin Übüsünü izliyoruz. Anka Viste ile birlikte. Jarry ile Topor'un dünyası güzel birleşmiş. Oyun iyi oynanıyor. Übü rolünde Polonyalı oyuncu Wojtek Zoniak ve Übü Ana'da Katrin Jakob çok başarılı. üstün performans gösteriyorlar. Dekor ve kostüm şaşırtıcı derecede güzel. Olaya bok gibi para harcandığı hemen gözümleniyor. Oyundan sonra Trocadero meydanında bir kafede bir şeyler atıştırıp içki içiyoruz. Comet ve o günkü sevgilisi François geliyorlar kafeye. Onlar da bizim masaya oturuyorlar. Birden Türkçeleşiyor muhabbet. François ve Anka'ya sürekli çeviri yapmak gerekiyor. Comet, Topor'un da o kafeye geleceğini söylüyor. Buna ayrıca seviniyoruz. Topor'u 1974'te Strasbourg'da tanıdım. Magic Circus'ın De Mois en Mao oyunu için kimi sahneler yazdı, provalara katıldı. Aradan kimi şişeler geçiyor, Comet iyice sarhoşlayarak tamamen Türkçe konuşmaya başlıyor ve Topor gelmiyor. Biz bir taksiyle Balzac'la Lord Byron'ın rastlaştıklarını varsaydığımız noktaya dönüyoruz. Devrisi gün otelin giriş katındaki İtalyan lokantasında yemek yiyoruz. Fırlama bir garson var, garsondan çok meddah olarak bulunuyor ortalıkta. Ve fakat meddahlığı garsonluğuna engel olmuyor. Çok güzel ve keyifle yapıyor işini. Paris'in pahalılığından konuşuyoruz. Pahalı da söz mü? Paris rezalet. Dün yarım saat sokağa çıktım, 500 frank gitti. Dışarı hiç çıkmamak lazım diyor fırlama garson. Biz buna rağmen hem de alışveriş kararıyla çıkıyoruz Paris'e. Derya, Galeri Lafayette ve Marks & Spencer taraflarına yönelirken ben Marivaux sokağındaki tiyatro kitapçısına gidiyorum. Sonunda bir kafede buluşuyoruz, ellerimiz naylon torbalar. Bir taksiyle otele geliyoruz. Otel odası şimdiden naylon torbalarla dolmuş durumda. Önümüzdeki günlerde bu naylon torbalara bavul alınacak. Roland Topor'a telefon ettim, kendimi tanıttım. 18 yıl önce Strasbourg'da Jérôme Savary'nin asistanı bir Türk çocuk vardı ya, Musa'dan Mao'ya zamanı. Üf, çok eski bir şeyden bahsediyorsun. Böyle bir olayı hatırlıyorum fakat seni hiç hatırlamıyorum dedi Topor. Gene de uzun uzun konuştu benimle. O hatırlamasa da bir tanışıklık var işte. Übü'den, Kami'den konuştuk. Yorgun Matador Program Dergisi'ne kendisinin Kami hakkında yazdığı yazıyı çevirdiğimi söyledim. Savary'nin şu sıralar Paris'te olmadığını öğrendim. Görüşmek üzere gün saat belirlemeye uğraştık, belirleyemedik. Program Dergisi'ni Chaillot Tiyatrosu'na bırakabileceğimi söyledim. Orvuarlaşıp kapattık. Akşam Vanina Michel ve yeni sevgilisi eski oyun yazarı Marc Perrier ile yemeğe gidildi. Marc Perrier eskiden oyun yazıyormuş, artık yazmıyormuş. Bu durumda belirgin bir mesleği de olmuyor tabii. Çok var bu tiplerden Paris'te. Eskiden şey yaparmış, şimdi hiçbir şey yapmıyorcular bunlar. Yiyorlar, içiyorlar, var oluyorlar. Ve fakat görmek lazım ne güzel yiyorlar, ne güzel içiyorlar. Ne kadar keyfine eriyorlar var olmanın. Onları da bir var olduran bulunuyor yani. Sıkıcı bir tip Mark. Vanina'ya varsayalım İsmail televizyon dizisinin müzikleri için haysiyetli miktar dolar kapsayan bir telif ücreti zarfı verildi. Vanina böyle bir beklentisi olmadığını söyledi, teşekkür etti, mutlu oldu. Mark çok daha mutlu oldu bu işe. Hatta sen kaybedersin bende dursun şiiri yöntemiyle de dolar dolu zarfı Vanina'nın elinden kaparak pis siyah montunun iç cebine hızla tıkıştırdı eski oyun yazarı Marc Perrier. Bardağına pahalı şaraptan koydu, bir sigara yaktı, arkasına yaslandı. Devrisi gün Vanina ve Mark bizi otelden aldılar, bir kültür bayramına götürdüler. Michel Piccoli, Wolinski gibi ünlülerin de katıldığı sosyalist bir şenlik. Her tarafta paneller, tartışmalar, konuşmalar, bildiri sunan sunana, tiyatro gösterileri, konserler. Her şey aynı anda oluyor, biz bunların arasında dolaşıyoruz. Sıkı bir biçimde de şarap içiliyor, hava kararırken çalmaya başlayan bir orkestra herkesi dansa davet ediyor. Dans ediliyor. Gece geç vakit Vanina ve Mark bizi Balzac sokağına getirip bırakıyorlar. Serin olur Paris'te Haziran'ın 14'ü. Sabah 10.30 gibi uyandık, kahvaltı söyledik. İstanbul'a telefon edip çocuklarımızla konuştuk. Anneler Günü satışlarının tadı damağında kalan kimi Amerikalı tüccarların icat ettiği ve son yıllarda ister istemez kanıksanmış olan Babalar Günü'ymüş meğer o gün. Kızlarım telefonda bayramın kutlu olsun dediler. Birbirimizi özlediğimizi ve pek yakında eve döneceğimizi, Paris'in bizim eve ne derece uzak olduğunu söyleştik. Öğleden sonra 15'te Chaillot Tiyatrosu'nda Jerome Savary'nin sahneye koyduğu Shakespeare'in 12. gece oyununu izledik, Derya, Vanina ve ben. Mark eski oyun yazarı olarak yeni yapılan tiyatro ile ilgili olmadığı için gelmedi. Ustam Jerome Savary'ye gene hayran kaldım. Görkemli bir gösteriydi, çok etkilendik. Böyle klasik bir tiyatro sahnesinde olamayacak her şeyi yapmış Deli Savary. Ancak oyunu oynayan kadro pek başarılı denilemez. Birbiriyle takım olamamış bir yapıştırma kadro duygusunu veriyor. Oyundan sonra müdüriyete uğradık. Jerome Savary'e ve Roland Topor'a verilmek üzere oyun dergilerimizden bıraktık. Savary'e ayrıca bir mektup da yazdım. Tiyatronun fuayesinde satılan kitaplardan satın aldık. Elimiz naylon torbalar Otel Balzac'a geldik. Süit bir oda olmasına rağmen naylon torbalar ve paketlerden ötürü artık içinde rahat dolaşılamaz hale geldi mekan. Barikatları aşarak minibara ulaştım. Fakat buzdolabının açılması için önündeki kimi paketlerin başka bir köşeye alınması gerek. Sorun şu ki bir odanın o kadar çok köşesi yok. Ertesi akşam pazartesi tiyatroların tatil günü. Ama Anka Vistey önderliğinde gidilecek bir gösteri bulduk kendimize. Sirk Diver denilen spor ve sergi sarayının tiyatro gibi yapılmışı bir yere gittik. Doğaçlama maçları adı altında gösteriler oluyormuş burada. Girişte bir çift eski terlik veriyorlar elinize sanki program dergisi gibi. İki takım çıkıyor meydana, maç biçiminde karşılaşıyorlar. Verilen temalar üzerine doğaçlamalar yapıyorlar. Ortada hakem var, yan hakemler var. Sonunda hepsi puan veriyorlar. Bir taraf kazanarak bir puan alıyor ve maç yeni doğaçlamalarla sürüyor. Hakem kararlarından memnun olmayan izleyiciler hakeme terlik fırlatıyorlar. Hakemin isabet aldığı ve ah dediği anlar var. Yarışan takımlardaki oyuncular amatör. Örneğin o akşam Paris Barosu çalışanları ile demir yolları takımları karşılaşıyordu. 1000 kişinin üstünde izleyici var, hınca hınç dolu. Havada terlikler uçuşuyor. Giderek uzayan bu maçın half time'ında çıktık Sirk Diver'den. Bastille kadar yürüdük serin Paris gecesini. Devrisi gün izlediğimiz Yves Montand'ın çekiminin sonunda öldüğü son filmi IP5, bu Paris yolculuğunun en unutulmazlarından biri. Montand'ın ölmüş olması filmi daha dramatik kılıyor. Film de onun ölümüyle bitiyor. Oldukça başarılı ve etkileyici. Gözlerimiz yaşlı, çıktık soğutucusu gayet üşütücü sinemadan. Bir kafede oturduk, kahve içtik. Kıyıda köşede kalmış Zula tiyatrolar vardır Paris'te. Blancmanteau Kafe Tiyatrosu da bunlardan biri. Metro ile oraya gittik. Tiyatro izlediğimiz salon, bizim ses tiyatrosunun fuayesi kadar. Tahta sıralarda oturduk 150 kadar izleyici. Christian Dob tarafından yazılmış, Salad Dönüğü isimli, 3 kadın oyuncu tarafından oynanan tek perdelik keyifli bir oyun izledik. Helen Odas, Françoise Lépine ve Catherine Rousseau adlı 3 genç oyuncu çok tempolu ve başarılı bir oyun oynadılar. Tiyatrodan çıktık, Otel de Ville çevresinde dolandık, kızlarımıza kitaplar aldık. Yürüyerek Notre Dame'a geldik. Arkol Köprüsü'nden geçtik ve La Boucherie lokantasında pahalı ve güvercinli bir yemek yedik karı koca baş başa. Otelimize döndüğümüzde bir sürü notla karşılaştık. Strasbourg'dan Bacanak Mesut, Alev Ebu Ziya, Vanina, Anka, Disneyland Rüya. Bir koşturmacadır Paris. Dostlarla görüşmek, tiyatro, sinema izlemek, yeni yeni kitaplar almak arasında yorgun düşersiniz. Perşembe sabahı Otel Balzac'ta 203 no'lu odamızda uyandığımızda Paris'ten sıkıldığımızı anladık. Zaten pazar günü dönüyoruz. Anka Vistey'nin ısrarıyla Avant-Saint-Tiatro dergisinin yöneticisi Daniel Duma denilen Cazoulet ve Nemrut, hatta süpan kadınla yemek yedik, Gilles Le Coeur sokağında ucuz bir lokantada. Meğer biz onu davet etmişiz. Bu numara çok oluyor Paris'te. Sıkıcı ve gereksiz bir tanışma, bir o denli anlamsız bir yemek. Paris'te gördüğümüz oyunlardan konuştuk. Madame Duma, bizim en beğendiğimiz oyunları hiç beğenmemiş. Onun beğendiği oyun bizim en beğenmediğimiz. Bu yüzden son yıllarda Avansen dergisinde yayınlanan oyunların hepsi birbirinden kötü. Madame Duma'yı tanıdıktan sonra yıllardır abonesi olduğum Avansen dergisi abonmanımı yenilememeye karar verdim. Alev Ebu Ziya ile buluşuyoruz Saint Germain'de, Café Flora'da. Sonra Saint Benoît sokağında bir küçük lokantada yemek yiyoruz. Lokantadan çıkınca Derya ile Alev dükkan dolaşıyorlar. Ben dükkan kapılarında sigara içerek onları bekliyorum. Saint-Sulpice meydanında bir kafede oturuyoruz, bit pazarını geziyoruz. Catherine Deneuve bit pazarına bakan bir evde oturuyormuş. İşte şurası diye penceresini gösteriyor Alev. Evet ama Catherine pencerede değil. Geleceğimizden haberi yok mutlaka. Madem Catherine Deneuve evde yok, ayrılıyoruz Alev'den. Strasbourg'dan bacanak Mesut ve karısı Lawrence geldiler. Şakır şakır yağmur yağıyor. Otel Balzac'ın kırmızı beyaz çizgili güneşlik tentelerinden şıpır şıpır sular damlıyor. Mesut şortla gelmiş Bodrum'a gelir gibi. Hemen bir yerden ucuz bir pantolon alma derdinde. Karaciğeri çok fena durumdaymış, bir ay içki yasağı koymuş doktor. Ağzına bira sürmüyor. Salaksın oğlum sen. Bana tamamen yasak diye kahkahalar atarak kaldırıyorum kadehimi. Çok salaksın oğlum diyor Mesut, gözünden yaşlar gelerek ve hemen içkiye başlıyor. Karısı Lawrence da kesköze salak biçiminde eğlenceye katılıyor. Çok gülerek çıkıyoruz otelden. Bir taksiyi 4 kişi almaya ikna ederek, çünkü 4 kişi sevmiyor Paris'in çok acayip taksi şoförleri, Lille Saint-Louis'deki Nos Ancêtres Les Gaulois lokantasına gidiyoruz. Eski keyfini bulamıyoruz, o şovmen garson yok. İşi büyütmüşler, üniversite lokantası gibi. Gene de biz kendi aramızda epey eğleniyoruz. Mesut'la konuşacak şeylerimiz birikmiş. Son gecemizi karı koca yalnız geçirmek istiyoruz Paris'te. Giyinip çıkıyoruz Otel Balzac'tan. Lord Byron sokağını yürüyoruz. Orada mimlediğimiz bir Rus lokantası var. Kapısı kırmızı ışıklı, orgeneral üniformalı bekçili. Buyur ediliyoruz. İçeride bir sahne, masalarda mumlar, sahnede öyle sıkıntıyla bekleyen bir orkestra. Bir tek müşteri yok, masalar bomboş, mumlar haybeye yanıyor. Biz kapıdan girerken orkestra hemen toparlanıyor ve sanki saatlerdir çalıyormuş gibi ortasından bir yerden ünlü Rus şarkısı Kalinka'ya girişiyor. Şef bizi buyur ediyor. Yanlış bir pavyona gelmiş gibi duralıyoruz, bakışıyoruz Derya'yla. Hemen geri çıkmamız gerektiği konusunu bir saniye göz göze görüşüyoruz. Bir arkadaşlarımızla buluşacaktık, gelmemişler. Korkarım yanlış bir yere geldik. Acaba rezervasyon listesinde isimleri var mı dümeniyle de hızla çıkıyoruz bu turistik Rus lokantasından. Caddede Danimarka evi denilen yerde tatsız tuzsuz bir yemek yiyoruz. Arkası silgili çok güzel kurşun kalemini araklayarak 21 Haziran sabahı ayrılıyoruz Otel Balzac'tan. Akşamüstü İstanbul'dayız. Bir yaz gecesi kabusu. Shakespeare'in bir gecelik Tiril İpek Yaz Düşü'nden çok farklı bir gece ve fakat benzer şeyler var. Örneğin soytarılar her zaman var ve çok ürkünçtür her çok güzel yalnızlık. Hem sonra Antalya'da her zaman gözleniyor bir ortaçağ panayır tiyatrosu havası. Şişman Erdal sanki Alexander Dumas Fils'in bir romanından fırlamış da dolaşıyor şıpıdık terlik kale içinde. Buranın en haso lokantasında yemeğe gidildi, Almanca hayret ifadeli Cengiz ve Şişman Erdal'la. İkisi birlikte oturuyorlar bir apartman dairesinde. Daha doğrusu ev, Almanca hayret ifadeli Cengiz'in evi, Şişman Erdal o eve, bizde su kesik, sende duş alayım, Şu çamaşırlarımı sende yıkayabilir miyim? Yıkarken seninkileri de yıkadım, ütüledim. Ben bu gece şurada kıvrılır yatarım biçiminde, patenti Baykal kente ait olan, amiboid hareketlerle hümanist yaklaşım yöntemiyle sızmış, Almanca hayret ifadeli Cengiz olayı tam algılayamadan da dipteki odaya yerleşmişti. Artık karı koca gibi olmuşlardı. Eşcinsellikleri yok, insan olarak sevmişler birbirlerini. Balık tepsisinde kan kırmızı solungaçlı balıklardan balık beğenildi. Rakı da karar kılındı. Masaya soğuk meze saldırısıyla başladı Antalya yat limanına bakan çok sıcak bir Ağustos akşamı. Almanca hayret ifadeli Cengiz başta Almanca olmak üzere bir sürü dil konuşuyor. Halı satışlarında hanutçu olarak bulunuyor. Bir turisti bir halıcıya götürüyor, tanıştırıyor, turist halıyı beğeniyor, satın alıyor. Olayları mütebessim izleyen Almanca hayret ifadeli Cengiz, satış sonucu komisyonunu alıyor. O gün önemli bir satışa sebep olmuş, hatırı sayılır bir hanut almış, al yanaklı yüzü gülüyor, boncuk mavi gözleri ışıl ışıl. Şişman Erdal'ın kıvırcık saçı kıvırcık sakalına karışmış, bıyığı da kıvrılmak istiyor. Fakat suratta kılsal açıdan kıvrılınacak yer kalmamış. Şişman Erdal yanlışlıkla ya da askere gelir gibi her şeye bozulmaya dürtük kafası bir şeye bozularak İstanbul'dan Antalya Devlet Tiyatrosu'na gelmiş. Belli ki daralmış burada. Ağzına dek dolduruyor bardağı rakıyı, buz atıyor, pat dikliyor, yenisini koyuyor. Bardağı dolduruşu içmesinden uzun sürüyor. Belli ki yalnız. Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yeniden yazdığım ilk oyunum Haneleri, konuk yönetmen olarak sahneye koyuyorum. Şişman Erdal asistanım. Provalar lagar gidiyor. Ankara'da yapılıp gelecek olan dekor bir türlü gelemiyor. Oyuncaklı, gıllı gışlı bir dekor düşünüldü, dekorsuz pek prova yapılamıyor. Üstelik prova yapılan salonun ısısı zaman zaman 50 dereceyi buluyor. Kadro don atlet, ben şalvarlı, sık sık içecek molaları veriliyor. Şarkıları çalışıp dağılıyoruz. Tiyatrodan, Rus turistlerin bok gibi dolar harcamasından, sıcak ve nem oranından, yivli minareden konuşularak iki büyük bir küçük rakı tüketildi. Oradan kalkılındı, yat limanında bir yerde kahve içilmeye karar verildi.